Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mart 2019 sayısından Halime Demireş'in imzalı Nefs Cihadı Nasıl Kazanılır başlıklı yazıyı sunacağız. Cihat, kişinin evvela kendi nefsini ıslah ettikten sonra Allah rızasını gözeterek Allah'ın dinini yüceltmek uğrunda fert ve cemiyet planında İslami bir hayat yaşama maksadıyla sarf ettiği her türlü maddi manevi gayretleri ifade eder. Diğer bir ifadeyle zarureti hamse denilen Hz. Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin korunması üzerinde titizlik gösterdiği beş esasın yani can, mal, din, akıl ve neslin muhafazası uğrunda yapılan her türlü gayret ve mücadelenin adıdır cihat. Bu esasların temelini İslam belirlemiş ve bunları İslam koruma altına almıştır. Dolayısıyla cihat, İslam'ın insan hak ve hürriyetlerine karşı getirdiği geniş bir muhafaza kalkanı ve büyük bir dinamizmdir. Fikri mücadele, ekonomik mücadele, silahlı mücadele gibi duruma ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterse de cihadın en zoru ve öncelikli olanı kişinin kendi içinde nefsiyle, dünyaya bağlılığıyla, arzu ve istekleriyle, hırs ve tembelliğiyle mücadele etmesidir. Gerçekten iş dünyasındaki bu büyük düşmanları alt edemeyen kimselerin dışarıdaki bir düşmana karşı varlık göstermesi mümkün değildir. Ayet-i Kerime'de bu husus şöyle bildirilir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Önem sırasına göre öncelikle cihat, kişinin kendi nefsiyle yaptığı cihattır. Bu cihadı Peygamber Efendimiz büyük cihad olarak bildirmiştir. Çünkü en zor olanı budur. Bu cihat, kişinin ulu devresiyle başlayıp son nefesine kadar hiç fasıla vermeden devam eder. Bu dünyada yaşadığımız müddetçe tam manasıyla kazanıp kazanamadığımızı bilemeyiz. Bu cihatta muzaffer olup olmadığımızı ancak kıyamet gününde öğreneceğiz. O yüzden sürekli gayret etmeliyiz. Ben oldum, kazandım, artık yapmam gereken bir şey kalmadı gibi düşüncelerle gaflete düşmemeliyiz. Zira ayet-i kerimede bildirildiği üzere yakin yani ölüm gelene kadar kulluğa devam etmemiz bizden istenmiştir. Peki bu büyük cihad olan nefis cihadını nasıl kazanabiliriz? Bu sorunun cevabını Peygamber Efendimiz bize Tebük seferiyle öğretmiştir. Tebük gazvesi Peygamber Efendimizin katıldığı son seferdir ve oldukça meşakkatlerle doludur. Müslümanlar bu sefer için yaklaşık 1000 kilometre bir yol gideceklerdi. Bu sefer yaz mevsiminin en sıcak günlerine denk gelmişti. Üstelik kıtlık zamanıydı. İnsanlar kendileri için yiyecek bir şey bulmakta zorluk çekerken bir de 30 bin kişilik bir ordunun iaşesini hazırlamaları gerekiyordu. Bunun için Peygamber Efendimiz umumi bir seferberlik ilan etti. Yani bu sefere erkek, kadın, çoluk, çocuk herkes gücü nispetinde katılmak veya orduya yardım etmek zorundaydı. Peki neden umumi seferberlik ilan ediyordu? Çünkü nefis cihadını kadın erkek ve buluğa ermiş çocuklar bile yaşayacaktı. Ömürleri boyunca herkes iman imtihanından geçecekti. Tebük seferinde Peygamber Efendimizin seferberlik ilan etmesiyle birlikte Medine'de insanlar adeta imanlarına göre çeşitli sınıflara ayrıldı. Cihad emrine hemen itaat eden ve pazarlıksız üzerine düşeni yapmaya çalışan iman sahipleriyle ipe un sermeye kalkan, durmadan mazeret üreten, cihadın hiçbir şekline katılmak istemeyen münafıklar. Aslında bu iki ana grupta kendi içinde farklı sınıflara ayrılıyordu. Müminler kendi içinde hemen itaat edenler, mazeretliler ve mazeretsiz olup geride kalanlar olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştı. Münafıklar da cihad emrine açıktan itiraz edenler, bahane uydurup bir şeyler yapıyor görünerek nifaklarını gizlemeye çalışanlar. Bunlar, bu sıcakta sefere çıkılır mı? Ya da Rum kızlarının bizi fitneye düşürmesinden korkuyoruz, yoksa biz de sefere katılırdık gibi bahaneler uyduruyorlardı. Cenab-ı Hak açık bir cihad emrine itaat etmeyen bu münafıklar üzerinden kıyamete kadar gelecek müminleri şöyle uyarmıştır. Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar oturmalarıyla sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler de bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarını biliyor. İnsanların Allah'ın cihad emri karşısında böyle sınıflara ayrılması sadece Tebük gazvesine mahsus bir hal değildir. Kıyamete kadar gelen her insan Allah'ın her emri karşısında iç dünyasında bir nefis cihadına girmektedir. Ve o da tıpkı Tebük'teki gibi iman derecesine göre farklı farklı tepkiler verir. Mesela her namaz vakti girdiğinde ezan okunurken her Müslümanın içinde nefis cihadı başlar. Hakiki iman sahibi bir Müslüman henüz ezan vakti girmeden namaz vaktinin yaklaşması sebebiyle namaz kılmaya niyetli olduğu için namaza bahane aramadan seve seve hazırlanır. Tıpkı Tebük seferine hazırlık aşamasında Hazreti Ebu Bekir'in tereddütsüz bütün malını infak etmesi, geride kalan ailesine ne bıraktığı sorulduğunda "Allah ve Resulünü bıraktım" diyerek imanın kuvvetini bir kez daha ispat etmesi gibi. Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi elindekileri Allah yolunda gönülden seferber edenlerle fedakar, fakir sahabiler birer misal olarak bu sınıfa eklenebilir. Kalbinde nifak, küfür tohumları olan kimse ise namaz vakti girdiğinde herhangi bir hazırlık yapmadığı gibi açıktan "Bu zamanda namaz mı olur, hangi çağda yaşıyoruz?" diyerek iman eksikliğini ortaya koyar. Ya da cihada gitmek istemediği için çeşitli bahaneler ileri süren ama münafıklığını da gizlemek isteyenler gibi "Aslında ben namaz kılmak istiyorum da patron izin vermiyor" veya "O zaman okulda oluyorum, abdest namaz imkanım yok" gibi bahaneler uydurur. Adeta nefislerine birer keçi yolu arayarak kendilerini tatmin etmek isterler. Kendi vicdanlarını tatmin ve başkalarını da buna ikna için sık sık aslında kalplerinin temiz olduğunu dile getirirler. Demek ki nefis cihadını kazanmanın birinci şartı bu dünyada Rabbimizin bize her emrettiği farzı Peygamber Efendimizin rehberliğinde hemen yerine getirip bu imtihanların müminle münafıkların ayrıldığı, kalp maskelerinin düştüğü büyük birer iman ve imtihan vesilesi olduğunu unutmamaktır. Bu imtihan bazen cihad emri, bazen namaz emri, bazen tesettür emri, bazen faizden uzaklaşmak gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Nefis cihadımızın ikinci şartı ise Allah ve Resulünden ayrı düşmemeye çalışmaktır. Her devirde ve toplumda olduğu gibi Tebük seferine çıkıldığı demlerde de ashab-ı kiram arasında bu savaşa mali imkanları sebebiyle güç yetiremeyecek fakir kimseler de vardı. Bedenen bu yolculuğa tahammül edemeyecek yaş ve hastalıkta olanlar da. Mali imkanı olmayanlar, gönüllerinde mazeret yoksa Allah Resulüne başvurdular. Bize binek hususunda yardımcı olur musunuz diye. Peygamber Efendimiz bu şekilde müracaat edenlerin bir kısmını hazineden destekledi, bir kısmını zengin Müslümanlara havale etti, bir kısmındaysa çaresiz kaldı, onları eli boş gönderdi. Onlar gönülden bu davete icabet etmek istiyorlar fakat maddi imkansızlıklar ellerini kollarını bağlıyordu. Bu üzüntüyle elleri boş ve mahzun olarak Peygamber Efendimizin yanından ayrıldılar. Cenab-ı Hak onların bu samimi gayret ve duygularını şöyle beyan etmiştir. Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sen sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke dönen kimselere herhangi bir mesuliyet yoktur. Ayette iltifatı ilahiye mazhar olan kişilerden Abdurrahman bin Ka'b'la Abdullah bin Muaffel Allah Resulü'nün yanından ağlayarak dönerlerken İbni Yamin onlara ''Siz niçin ağlıyorsunuz?'' diye sordu. ''Bize binit sağlaması için Resulullah'a gitmiştik. Yanında bizi üzerine bindirecek bir şey bulamadı. Bizim de binip Allah Resulü ile birlikte gazaya çıkacak bir hayvanımız yok.'' dediler. İbni Yamin ikisine bir deve, azık olarak da bir miktar hurma verdi. Hazreti Abbas gözyaşı dökenlerden ikisine, Hazreti Osman da üçüne binit sağladı. Bir kısım ihtiyaç sahiplerine de daha sonra Allah Resulü binek temin etti. Seferden muaf oldukları halde Allah Resulü'nden ayrı kalmak kendilerine giran gelen ve kalpleri Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle dolu olan bu sahabiler, bu canhıraş, iştiyak ve muhabbetlerinin mukabilinde sefere katılma nimet ve şerefine nail oldular. Ashab-ı kiramın bu cihat heyecanını tasvir eden şu misal de çok ibretlidir. Vasile bin Eskar radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Tebük seferine çıkılacağı günlerde Medine'de şöyle nida ettim. Ganimet hissemi vermem karşılığında kim beni bineğine bindirir? Ensardan yaşlı bir zat münavebe ile nöbetleşe binmek üzere beni savaşa götürebileceğini bildirdi. Ben hemen anlaştık deyince öyleyse Allah'ın bereketi üzere yürü dedi. Böylece hayırlı bir arkadaşla yola çıktım. Allah ganimet de nasip etti. Hisseme bir miktar deve isabet etti. Bunları sürüp Ensari'ye getirdim. O bana develerini al götür dedi. Başta yaptığımız antlaşmaya göre bunlar senin dedim. Ama Ensari, ey kardeşim, ganimetini al. Ben senin bu maddi payını istememiştim. Ben sevabına yani manevi kazancına iştirak etmeyi düşünmüştüm, dedi. Demek ki nefis cihadımızı kazanabilmek için birinci misalde bize öğretilen gönlümüzün Allah ve Resulünden bir an dahi ayrı kalmaması azim ve kararlılığı. Cenab-ı Hak bizden nasıl kulluk istediğini Peygamber Efendimizin örnek hayatıyla göstermiştir. Dolayısıyla sünnetleri anlamadan ve yaşamadan farzların hakkını tam olarak vermek de mümkün değildir. İkinci misalde ise yapacağımız her amel ve iyilikte manevi kazanca talip olmak öğretiliyor. Zira maddi kazançlar bu dünyada geçerli, manevi kazançsa bize ebedi alemde hiç bitmeyen bir sermaye olarak dönecektir. Nefis cihadını kazanmanın üçüncü merhalesi ise infak seferberliğidir. Zira Tebük seferinde ashab-ı kiram kıtlık zamanı olduğu halde adeta yarışırcasına infak etmişlerdir. Zenginler malının tamamını, yarısını veya büyük bir bölümünü, fakirlerse kazancının yarısını veya tamamını bazen günlük nafakasının hepsini, hanımlar takılarını, hatta küçük bir kız çocuğu bu infak seferberliğinin tesiriyle kulağındaki altın küpeleri kulağından yırtarak Allah Resulü'nün önüne kanıyla koymuştu. Demek ki infak etmek çok önemli. Burada zengin fakir demeden herkesin nefis cihadında verecek, infak edecek bir şey olduğu unutulmamalıdır. Kimisi malıyla, kimisi aklıyla, kimisi bedeni gücüyle. Nefis cihadını kazanmanın dördüncü şartı ise kimlerle bulunduğumuza dikkat ettiğimiz gibi nerede olduğumuza da dikkat etmektir. Bu zorlu sefer esnasında İslam ordusu yolları üzerinde bulunan Semud kavminin helak olduğu Hicr mevkiinden geçerken Allah Resulü ashab-ı kirama "Burası kaçılacak bir vadidir." buyurdular. Ardından "Kendilerine zulmedenlerin yurduna ağlayarak girin. Yoksa onların başına gelenler sizin de başınıza gelebilir." buyurdular. Sonra başlarını örterek o bölgeyi hızla geçtiler. Oradan alınan suları döktürdüler. İsraf hususunda çok titiz olmalarına rağmen bu suyla yapılmış olan hamurları da attırdılar. Çünkü kahır mekanları duçar olduğu felaketin kaderini kıyamete kadar devam ettirmektedir. Dolayısıyla kahrın tecelli ettiği beldelerde, isyan ve günah yüklü mekanlarda manen devam eden kahrın menfi inikasına maruz kalmamak için Allah Resulü'nün buyurduğu gibi süratlenmek icap eder. Dolayısıyla nefis cihadımızı kazanmak için bulunduğumuz mekanlar önemlidir. Bu yüzden daima sadık ve salihlerin mekanlarını tercih etmeliyiz. Peygamber Efendimiz ilahi sıyanetle korunduğu halde o kahır mekanından hisse almamak için başını örtmüş, adeta kaçarcasına buradan uzaklaşmıştır. Bizler ilahi sıyanetle korunmadığımız için ve özellikle günümüzde bu tür günah mekanlarının çokluğu sebebiyle daha çok dikkat etmeliyiz. Bu hadiseden çıkaracağımız diğer bir ders de yediklerimiz hususundaki dikkattir. Zira boğazımızdan geçen lokma helal olursa vücudumuz onu hayır ve kullukta eritir. Yok yediklerimiz haram veya şüpheli bir gıdaysa bu da bizim harama yönelmemizi kolaylaştırır. Bugünün en büyük handikapı yediğimiz lokmanın haram ve şüpheli olmasıdır. İmalat kısmındaki helalliğe dikkat ettiğimiz kadar lokmalarımızın faizden, kul hakkından kısacası görünen görünmeyen bütün haramlardan temizlenmiş olmasına dikkat etmeliyiz. Zira bu lokma nefis cihadının adeta bel kemiği hükmündedir. Peygamber Efendimiz 20 gün kadar Tebük'te kalmış fakat savaş hazırlığı yapan Hristiyanların korkup cenk meydanına çıkmaması sebebiyle kendileriyle silahlı bir mücadele yapılamamıştır. Bu yüzden Allah Resulü Efendimiz ashab-ı kiramla istişare ederek Medine'ye dönmeye karar vermiştir. Tam bu sırada Ebu Hayseme radıyallahu anh orduya yetişmişti. O başlangıçta seferin zorluğu sebebiyle Medine'de kalmış, orduya iştirak etmemişti. Bir gün bahçesindeki çardakta hanımları kendisine mükellef bir sofra hazırlamış, onu yemeğe çağırmışlardı. Ebu Hayseme bu manzarayı görünce aklına Allah Resulü ve ashabının hali gelerek yüreği sızladı ve kendi kendine "Onlar bu sıcakta Allah yolunda zorluklara katlanmaktayken benim bu yaptığım olacak şey mi?" dedi. Bu nedametle kendisi için hazırlanan sofraya hiç el sürmeden derhal yola düştü. Tebük'te İslam ordusuna katıldı. Onun geldiğini gören Allah Resulü bu davranıştan memnun oldular ve "Ya Ebu Hayseme, az kaldı helak olacaktın." buyurarak onun affı için Cenab-ı Hakk'a dua ettiler. Cenab-ı Hak kullarına takatlerinin üzerinde bir teklifte bulunmaz. Fakat güç yetirebilecekleri işleri ifa etmekten de mesul tutar. İşte Ebu Haysemen'in yaptığı da bir takat bedeli ödeme mahiyetindeydi. Bu hadiseler bizler için canlı birer öğüttür. Maddi ve manevi imkanlarımızı hak yolunda ne kadar sarf edebildiğimizi mizan etmeye ve mümin olmanın mesuliyetlerini tefekkür etmeye birer vesiledir. Ebu Haysemen'in hali, namazını son anda yetiştiren veya Allah'ın herhangi bir emrini son anda ifa eden bir kula benzer. Eğer Ebu Hayseme hanımlarının hazırladığı sofraya bakıp Allah Resulü'nü hatırlayınca sofraya el sürmeden hemen kalkıp yola düşmeseydi, yemekten sonra yola çıkarım deseydi, belki de yemeğini yiyince nefsine ağırlık çökecek, birazdan yaparsın diye kulağına fısıldayan şeytanın desiselerine bir kez daha yenilecekti. Bu yüzden Allah'ın bize emrettiği vazifelerimizi geciktirecek olursak, aklımıza gelir gelmez son anda dahi yetiştirmenin gayretine düşmeliyiz. Artık yetişmez veya nasılsa namaz kaçtı diye hafif alırsak daha büyük gaflete düşmüş oluruz. Geç yapmış olunca da telafi için hemen istiğfar etmeliyiz. Allah'ın emrini vaktinde yapamadığımız için pişman olmalıyız. Yoksa Allah korusun, böyle geç yapmaya alışmak ve ibadetlerin zamanını gözetmemek en büyük helak sebeplerinden biridir. Bu itibarla Peygamber Efendimiz son anda dahi olsa Ebu Haysemen'in Allah'ın emrine itaat etmesine sevinmiş, geç yaptığı için de onun için istiğfar ederek hem ümmetine olan merhamet ve düşkünlüğünü göstermiş hem de geç yapılan ibadetler için de istiğfarın şart olduğuna en güzel örnek olmuştur. Resulullah'ın iştirak ettiği son sefer olan Tebük, meşakkat dolu, zorlu bir seferdi. İslam ordusu 1000 kilometre gitmiş ve dönmüştü. Medine'ye yaklaşırlarken adeta şekilleri değişmişti. Derileri kemiklerine yapışmış, saç sakal birbirine girmişti. Hal böyleyken Resulullah onlara, "Şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz," buyurdular. Ashab hayretler içinde, "Ya Resulallah, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat mı var?" dediklerinde Hazreti Peygamber, "Şimdi büyük cihada, nefs cihadına dönüyoruz," buyurdular. Nefs cihatı kalbi eğitim ve manevi terbiyedir. Gaye ahlakı yüceltmek ve insanı manen olgunlaştırarak insanı kamil haline getirmektir. Bunun yolu da ilahi hakikatlerle yoğrulmuş bir akıl, iman ve güzel ahlakla tezyin edilmiş bir kalp, Kur'an ve sünnetin ruhaniyetiyle taçlanmış hal ve davranışlarla tevhidin miracına yükselerek kemale ermektir. Tebük seferinin dönüşünde mazeretsiz olarak harbe katılmayanların durumu da bize büyük dersler verir. Onların hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Seferden onlara döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra gaybı ve şehadeti, gizli aşikar her şeyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerinden vazgeçmeniz, onları cezalandırmamanız için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına, kötü işlerine karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Münafıklar Medine devri boyunca İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e çok zararlar vermiş olmalarına rağmen açıktan münafıklıkları isar edilip ceza verilmemişti. İlk defa bu seferde açıktan münafık oldukları ortaya konularak İslam toplumundan sayılmadılar ve Rabbimiz onlar hakkında onlar murdardır, necistir buyurarak mümin ve münafığı adeta keskin bir çizgiyle birbirinden ayırmıştır. Bu da gösteriyor ki her cihat müminle münafığı ayıran keskin bir kılıç gibidir. Tebük gazvesine katılmayan, münafık olmayan, savaşa engel olacak ciddi bir mazereti de bulunmayan Müslümanlar vardı. Bu sahabilerden bazıları yaptığı bu yanlışın bedeli olarak Peygamber Efendimiz dönmeden önce Mescid-i Nebevi'nin direklerine kendilerini bağlamış, pişmanlığını bu şekilde dile getirmişler ve Allah Resulü çözmedikçe bu şekilde bağlı kalacaklarına yemin etmişlerdi. Resulullah seferden dönüp de onların durumlarını öğrenince, ben de haklarında Allah'tan bir emir alıncaya kadar onları çözmeyeceğime yemin ederim buyurdu. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler. Salih bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırmışlardı. Tevbe ederlerse umulur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Allah gafur ve rahimdir. Bu ayeti kerimenin nüzulünden sonra Resulullah pişmanlıklarından kendilerini direklere bağlayan bu sahabileri çözdü. Bir diğer grupta herhangi bir mazeretleri bulunmadığı ve münafıklardan da olmadıkları halde harbe katılmayan ancak evvelden pişman olup kendilerini direklere bağlayan ashabın dışında kalan üç sahabidir. Şair Kab bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye adlarındaki bu üç sahabi münafıklar gibi yalan söylemediler. Onlar Allah Resulüne mazeretsiz olarak harbe iştirak etmediklerini mertçe beyan ettiler. Yaptıklarına son derece pişman olduklarından dolayı da tarifsiz bir nedamet içinde huzuri peygamberi de af dilediler. İlahi emirlere riayet hususunda büyük bir rikat sahibi olan Allah Resulü bu üç sahabiyi affetmedi. Hatta vahiy ilahinin gelmesini beklediğinden onların selamlarını dahi almadı. Her halükarda kendisine tabi olan ashabı da aynı şekilde hareket etti. Bu üç sahabi bütün gazvelere katılmışlardı. İçlerinden Kâb hariç diğer ikisi Bedre'de iştirak etmişlerdi. Bunun içindir ki o an Tebük'e iştirak etmemekle içine düştükleri hata yüzünden kendilerine uygulanan tavır karşısında dünya gönüllerine dar gelmekteydi. Hele Allah Resulü'nün selamlarını dahi almayacak derecede onlardan yüz çevirmesi neticesinde adeta yeryüzü kendilerine yabancılaşmıştı. Öyle ki hanımları bile kendileri için bir yabancı gibiydi. Yapacak hiçbir şeyleri kalmamıştı. Bu yüzden onlar da gece gündüz ağladılar. Eriyen bir muma döndüler. Hata yapmışlardı ama ihlas, doğruluk, sadakat, samimiyet, teslimiyet, nedamet ve tevbeden uzaklaşmamışlardı. Böylece 50 gün geçti. Nihayet doğru konuşmuş olmaları ve samimi bir şekilde tevbe etmelerinin bir mükafatı olarak şu ayeti kerimeyle affa mazhar oldular. Ve Allah haklarındaki hüküm geri bırakılan üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Yeryüzü olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları sıkıştıkça sıkışmıştı. Nihayet Allah'tan onun azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul edendir, rahimdir. O halde ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Hazreti Peygamber Kâb bin Malik'e bu müjdeli haberi şöyle bildirmiştir. Seni doğduğun günden beri geçirdiğin en hayırlı ve mes'ud bir günle müjdelerim. Kâb bin Malik radıyallahu anh da Allah'ın bu yüce affına bir şükrane olarak, ''Ya Resulallah, ben de Allah ve Resulünün rızası için malımın hepsini sadaka vermek istiyorum dedi. Ancak Allah Resulü, malının bir kısmını kendin için alıkoy, böylesi senin için daha hayırlıdır buyurdular. Ka'b bin Malik, öyleyse Hayber'deki hissemi alıkoyarım. Ey Allah'ın Resulü, Allah beni bu badireden yalnızca doğruluğum sebebiyle kurtardı. Artık ben bundan böyle hayatım boyunca doğrudan başka bir söz söylemeyeceğim dedi. Ka'b radıyallahu anh şöyle der. Allah'a yemin ederim ki İslam'la şereflendirdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği en büyük nimet, Peygamber Efendimizin huzurunda doğruyu söylemem, böylece yalan söyleyenlerle birlikte helak olmaktan kurtulmamdır. Çünkü Allah Teala Tebük seferine katılmayıp da mazeret uydurarak yalan söyleyenler hakkında hiç kimse için kullanmadığı ağır sözleri vahyederek şöyle buyurdu. Onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar necistirler. Bu üç sahabi Allah Resulü ile bütün gazvelere katıldıkları halde sadece bir gazveden geri kaldıkları için bu kadar ağır bir cezaya duçar oldular. Bu hadise mazeretsiz bir şekilde emri bil maruf ve nehyi anil münkerin ve Allah yolundaki tevhid mücadelesinin dışında kalanlara ne büyük bir ikazdır. Hakikaten ne ibretlidir ki bir insan sahabe sıfatını haiz bulunacak, İslam'ın en zayıf zamanında başta Bedir olmak üzere birçok muharebelere iştirak edip ölümle yüz yüze gelmiş olacak, sonra da Tebük gibi meşakkatli fakat muharebesiz bir sefere mazeretsiz katılmamaktan dolayı bu derecede ağır bir muameleye maruz kalacaktı. Bunda akıl ve izan sahipleri için ne müthiş bir ders ve ibretle birlikte ne korkutucu bir mana mevcuttur. Her devirde olduğu gibi zamanımızda da İslam'ın galebesini sağlamak için bir mücadele vermek icap ettiği dikkate alındığında bu mücadelede çeşitli sebeplerle ağır davranıp ihmalkarlık gösterenlerin durumları ne hasindir. Bedir gazvesinde bulunup Bedir gazisi olanlar böyle bir ihmali bu derece pahalı öderlerse ya bizim gibi insanların hali nice olur diye düşünmek ve Allah Teala'nın emri mucibince sağlıklarla beraber olmaya gayret etmek lazımdır. Allah Teala müminlerin daima müsbet tesirlere muhatap olmaları ve menfi tesirlerden korunabilmeleri için sadıklarla beraber olmalarını emretmiştir. İmanlarında, ahitlerinde, hak dine olan bağlılıklarında gerek niyet, gerek söz veya fiil olarak yani her hususta doğru ve dürüst kişilerle beraber olmayı, onlarla yakınlık kurmayı, onların tarafını tutmayı, hasılı, onlardan ayrı kalmamayı emretmiştir. Yeryüzünün gönle dar gelmemesi, vicdanların sızlamaması ve Allah'ın azabından kurtularak onun rızasına nail olabilmek için bu zaruridir. Bu emrin Tebük gazvesinde yani zorluk seferinde vaki olması oldukça manidardır. Sadece rahatlık zamanlarında değil, sadıklar meşakkatlere katlanırken ve Allah yolunda cihada giderken de onlarla birlikte olmak lazımdır. Sadıkların katlandıkları zorluklara göğüs germek, onların izinden gitmek, gerilerinde kalmamak gerekmektedir. Umumiyetle Tebük seferi hakkında nazil olan Tevbe suresinde ağırlıklı olarak Allah yolunda mal ve nefisle cihadın ehemmiyeti üzerinde durulur. Zira mal ve canla cihad Müslümanların dindeki sadakatlerinin en büyük delilidir. Bu aynı zamanda müminle münafık arasındaki farkı da ortaya koyar. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın kendi üzerine aldığı bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Saatül Usre zorluk seferi Tebük'ten anlaşıldığına göre, bir Müslüman asla rahata ve zevk-ü sefaya meyletmemeli, karşılaştığı her türlü zorlukta mücadele ederek Allah yolunda ilerlemekten geri kalmamalıdır. İşte bütün bu misaller bize nefis cihadımızı kazanmak için yaptığımız hataların farkına varmamızın, hemen tevbe ve istiğfaya yönelerek istikametimizi düzeltmenin ne denli ehemmiyetli olduğunu gösteriyor. Ama bu istiğfar hiç kimsenin bize af hususunda yardım edemeyeceğini bilerek ve hissederek sadece Allah'a yönelmek suretiyle olmalıdır. Zira bu üç sahabi Peygamber Efendimiz'e bizim için istiğfar et demişler. Peygamber Efendimiz de Allah'tan sizin hakkınızda emir gelmedikçe istiğfar etmeyeceğim buyurmuştur. Hadisenin bu kısmı da ayrıca çok ibretlidir. Allah'ın izni olmadan peygamberin şefaati bile söz konusu değildir. Affetmek ve istiğfarı kabul etmek sadece Allah'a mahsustur. Peygamberin bile Cenab-ı Hakk'a karşı işlediği bir kusurdan dolayı bir kulu affetmesi mümkün değildir. Yine ayeti kerimede bildirildiği üzere nefis cihadımızı kazanabilmemizin en önemli şartı sadıklarla, yani iyi arkadaş ve salih amel sahibi kimselerle beraber olmaktır. Zira sadece gafillerden ve günahkarlardan veya kahır mekanlarından uzak kalmak da yetmiyor. İnsan nefsiyle de yalnız başına kalmamalıdır. Çünkü yalnız kaldığı zamanlarda da aslında tek başına değildir. Nefis ve şeytan hemen yanı başındadır ve onu hak yolundan ayırmak için her türlü vesveseyi verecektir. Bu yüzden İslam'da içtimaileşmek çok önemlidir. Müslümanlar yine bu sebeple birbirine zimmetlenmiş ve emri bil marufla birbirini temizlemeye sevk edilmiştir. Rabbimiz son nefese kadar devam edecek nefis cihadımızda hepimize yar ve yardımcı olsun. Bize rızasını kazanmak hususunda muvaffakiyetler nasip etsin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Halime Demireşik imzalı Nefs Cihadı Nasıl Kazanılır başlıklı yazıyı paylaştık Şebnem Dergisi'nin Mart 2019 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta programımızı noktalıyoruz. Geçeniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.